İkinci dizin, sayfa 46. Dördüncü kısım, asker. Cal Dexter bağlılık yeminini okumayı henüz bitirmişti ki kendini temel eğitim için kampa doğru yola çıkmış buldu. Çok uzağa gitmesine gerek kalmadı. Fort Dix az ileride New Jersey'deydi. 1968 ilkbaharında binlerce Amerikan genci sel gibi orduya katılıyordu. Bunların %95'i ise göreve çağrılmış gönülsüzlerdi. Erlere talim yaptırmakla görevli çavuşların ise kimin niçin geldiğiyle de ilgilenmiyordu. Onların sorumluluğu kafaları sıfır numara tıraşlı bu erkek kalabalığını askere benzeyen bir biçime sokmak, 3 ay sonra da onları atandıkları yerlere yolcu etmekti. Bu askerlerin nereden geldikleri, babalarının kimler olduğu, öğrenim düzeylerinin ne olduğu önemsizdi. Eğitim kampı en büyük eşitlikçiydi, ölüm dışında. O da er veya geç gelecekti, bazıları için. Dexter doğuştan asiydi ama sokaklarda yetiştiğinden çetin koşullara uymakta çoğu arkadaşlarından daha ustaydı. Askerlere verilen yemek çok basitti. Yine de birçok inşaat yerinde verilenden daha iyi olduğundan onu son lokmasına kadar afiyetle yiyordu. Zengin çocuklarından farklı olarak bir yatakhanede uyumak, açık havada yıkanmak ve eşyasını derli toplu halde küçük bir demir dolabın içinde muhafaza etmek onun için sorun değildi. Daha önemlisi birisinin arkasından eşyalarını toplamasına alışık olmadığından kampta da böyle bir şey beklemiyordu. Kendilerine hizmet edilmesine alışık olan diğerleri ise hoşgörüsüz çavuşun eleştirel bakışları altında tören alanında idman koşuları yapıp şınav çekmek için dünyanın vaktini harcıyorlardı. Dexter kurallarla ritüellerin çoğunu anlamsız buluyordu ama bunu açıklamayacak kadar zekiydi. Hele çavuşların niçin her zaman haklı, kendisinin ise her zaman haksız olmasına hiç aklı ermiyordu. 3 yıllık göreve gönüllü olmasının avantajı kısa zamanda belli oldu. Temel eğitim kamplarında Tanrı'nın adeta sağ kolu olan onbaşılarla çavuşlar, Dexter'ın statüsünü kısa zamanda öğrenmişler ve ona daha yumuşak davranmaya başlamışlardı. Ne de olsa onlardan biri olmaya daha yakındı. En fazla güçlükle karşılaşanları ise ana kuzusu zengin çocuklarıydı. Dexter gelişinden 2 hafta sonra ilk kez değerlendirildi. Bu işlem hemen hemen görünmez olan yaratıklardan birinin bir subayın karşısına çıkmasını içeriyordu. Söz konusu subay bu kez bir binbaşıydı. Binbaşı belki 10.000. kez "Özel bir yeteneğin var mı?" diye sordu. Dexter "Buldozer kullanabilirim komutanım" diye yanıt verdi. Binbaşı formlarına göz gezdirdikten sonra başını kaldırdı. "Ne zaman oldu bu?" "Geçen yıl komutanım, okuldan ayrılmamla gönüllü olmamın arasında." "Belgelerin 18'ini daha yeni doldurduğunu söylüyor. Demek buldozeri kullandığın zaman 17 yaşında olman gerekiyor." "Evet efendim." "Bu yasalara aykırıdır." "Tanrım, buna üzüldüm komutanım. Hiçbir fikrim yoktu." Dexter yanında duran baston yutmuş onbaşının ciddiyetini korumak için savaş verdiğini hissedebiliyordu. Fakat binbaşının sorunu çözümlenmişti. "Senin için en iyisinin istihkam olduğu anlaşılıyor asker. İtiraz var mı?" "Hayır komutanım." Fort Dix'e vedalaşırken gözleri yaşlı olanlar parmakla gösterilecek kadar azdı. Eğitim kampı bir tatil olmaktan uzaktı. Fakat askerlerin çoğu dümdüz bir sırt, gergin omuzlar, tıraşlı bir kafa, bir er üniforması, bir asker çantası ve bir sonraki görev yerine bir seyahat belgesiyle oradan çıkıyorlardı. Dexter bu arada ileri bireysel eğitim için Missouri'deki Fort Leonard Wood'a gönderiliyordu. Temel mühendislikti bu. Yalnız bir buldozer kullanmak değil, tekerlekli olan veya rayların üstüne giden her şeyi kullanmak, motor onarmak, araç bakımı ve vakit olmuş olsa ayrıca 50 kurs daha. Delikanlı 3 ay sonra askeri işlevsel beceri sertifikasını elde etti ve Kentucky'de Fort Knox'a atandı. Dünyanın büyük bir kısmı Fort Knox'u Birleşik Amerika'nın altın rezervlerinin yattığı yer, her banka soyguncusunun hayallerini süsleyen bir düş ve sayısız kitapla filmin konusu olarak bilir. Ama aynı zamanda dev bir ordu merkezi ve bir zırhlı araçlar okulunun bulunduğu yerdi. O büyüklükteki bir üste daima bir inşaat yapılmakta, kazılacak sarnıç çukurları veya doldurulacak bir oyuk bulunuyordu. Cal Fort Knox'da istihkam eri olarak 6 ay çalıştıktan sonra komuta ofisine çağrıldı. 19 yaşını yeni kutlamıştı ve 1. sınıf er ünvanını taşıyordu. Kumandan çok kötü bir haber vermeye hazırlanan biri gibi üzgün görünüyordu. Cal Dexter babasının başına bir şey geldiğini düşündü. "Binbaşı Vietnam'a gidiyorsun," dedi. "Güzel," dedi 1. sınıf er. Kariyerinin kalan kısmını Kentucky üssündeki renksiz evinde geçirmeye dünden razı olan binbaşı gözlerini kırpıştırdı. "Öyleyse mesele yok," dedi. Cal Dexter 2 hafta sonra çantasını doldurdu. Üste edindiği arkadaşlarına veda etti ve tayini çıkmış bir düzine yolcuyu almaya gelmiş otobüse bindi. 1 hafta sonra bir C-5 Galaxy'nin rampasından Saigon Havaalanı'nın askeriyeye ait bölümünün boğucu ve yapışkan sıcağına indi. Havaalanından çıktıktan sonra otobüs sürücüsünün yanına oturdu. Onbaşı ordu otobüsünü hangarların arasından geçirirken ''Ne iş yaparsın?'' diye sordu. ''Buldozer kullanırım.'' dedi Dexter. ''Senin de bizler gibi aboç olacağın anlaşılıyor.'' Dexter ''aboç da ne?'' diye tekrarladı. Kelimeyi daha önce hiç duymamıştı. Onbaşı açıkladı. ''Alt basamak orospu çocuğu.'' Dexter Vietnam'daki statü merdivenini yavaş yavaş tanımaya başlıyordu. Vietnam'a giden Amerikan erlerinin 9'unda bir Viet Cong'luyla hiç karşılaşmıyorlar, öfkeyle asla tüfek ateşlemiyorlar, hatta bir tüfeğin ateşlendiğini ender olarak duyuyorlardı. Washington'daki şehit askerler anıtındaki 50 bin isim ender istisnalarla kalan %10'a aittir. Vietnamlı ahçılar, çamaşırcılar ve şişe yıkayıcıların oluşturduğu ikinci bir ordu olmuş olsa da bir Amerikan erinin ormanda kalıp savaşı kazanmaya çalışması arka planda 9 Amerikan erinin varlığıyla mümkün oluyordu. ''Onbaşı atandığın görev nerede?'' diye sordu. ''Birinci istikam taburu, Büyük Kırmızı.'' Sürücü rahatsız edilmiş bir meyve yarasası gibi bir cik sesi salıverdi. ''Üzgünüm.'' dedi, ''vakitsiz konuştum. Lai Kıya orası. Demir üçgenin kenarı. Oraya ben gideceğime sen git arkadaş.'' ''O kadar kötü mü?'' ''Dante'nin cehennemi diyebilirsin.'' Dexter, Dante'yi daha önce duymadığından başka bir birimde olacağını düşündü. Omuzlarını silkti. Saigon'dan Lai Kıya'ya giden bir yol var olmasına vardı. Bu üçgenin doğu kenarı boyunca Phu Quong'a, oradan da 15 mil daha ilerideki Banket'e giden 13 numaralı karayoluydu. Ama zırhlı bir eskort olmadıkça yolu izlemek akıl kârı değildi. Öyle bile olsa gece asla. Sık ormanlarla kaplı arazi Viet Cong tuzaklarıyla kaynıyordu. Cal Dexter 1. Piyade Tümeni'ni barındıran sıkı koruma altındaki kampa helikopterle geldi. Çantasını bir kez daha omzuna atarak 1. İstihkam Taburu karargahının yerini sordu. Araç parkının yanından geçerken soluğunu kesen bir şey gördü. Yanından geçen bir eri durdurdu. ''Bu da nesi?'' ''Asker domuz şenesi.'' diye dudak büktü. ''Yerleri temizleyip açmak için.'' Büyük Kırmızı Hawaii'den gelen 25. Tropik Yıldırım Piyade Tümeniyle birlikte bütün yarımadanın en tehlikeli kesimi olarak ün yapmış demir üçgenle başa çıkmaya çalışıyordu. Bitki örtüsü burada o kadar sıkı, istilacılara öylesine geçit vermez ve gerillalar için o denli koruyucu bir labirentti ki oyun alanını tesviye etmenin tek çaresi balta girmemiş ormanı açıp temizlemekti. Bu amaçla korkunç iki makine geliştirilmişti. Bir tanesi tank dozerdi. Bu önüne bir buldozer bıçağı tutturulmuş orta boy bir tanktı. Bıçak yerleri tararken tank itiş gücünü sağlıyor, zırhlı tareti de içerideki personeli koruyordu. Ama Roma sabanı ya da domuz çenesi ondan çok daha büyüktü. Bir çalı, bir ağaç ya da bir kaya olduğunuz takdirde korkunç bir canavardı bu. 60 tonluk bu tırtıllı araç D7E özel olarak yapılmış kavisli bir bıçakla donatılmıştı. Bunun sertleştirilmiş çelikten çıkıntılı alt kenarı 90 santim çaplı bir ağaç gövdesini paramparça edebiliyordu. Yukarıdaki kabinde tek başına oturan sürücü, makinist, tetikçi mermileriyle gerilla saldırılarına karşı zırhlı bir bölmeyle koruma altına alınmıştı. Adının Roma olmasının İtalya'nın başkentiyle bir ilgisi yoktu. Sadece canavarın yapıldığı Georgia'daki Roma'yı kastediyordu. Ve Roma sabanı denilmesinin nedeni geçtiği herhangi bir arazi parçasını Viet Cong için sığınak olarak bir daha kullanılamaz hale getirmesiydi. Dexter tabur ofisine yürüdü ve bir selam çaktıktan sonra kendini tanıttı. ''Günaydın komutanım. 1. sınıf Er Calvin Dexter göreve geldi. Yeni domuz çenesi makinistinizim komutanım.'' Masanın arkasındaki teğmen derin bir göğüs geçirdi. 1 yıllık görev süresinin sonuna yaklaşıyordu. Süresini uzatmayı kesin bir dille reddetmişti. Memleketten göze gözükmeyen öldürücü Viet Cong'dan, sıcaktan, rutubetten, sivrisineklerden ve sıcağın etkisiyle cinsel organlarıyla kaba etleri çevresini kaplayan kaşıntılı kurdeşenden nefret ediyordu. Isı 32 dereceye yaklaşırken en son gereksindiği şey bir şakacıydı. Fakat Cal Dexter azimli bir genç adamdı. Karşısındakinin başını ağrıtma derecesinde ısrar ediyordu. Göreve gelişin üzerinden 2 hafta geçmeden Roma sabanına kavuşmuş bulunuyordu. Aracı araziye ilk çıkarışında daha deneyimli bir sürücü ona bazı önerilerde bulunmaya çalıştı. Delikanlı söylenenleri dinledi, tepeye kabine tırmandı ve aracı bütün gün piyadenin desteğiyle karma bir operasyon çerçevesinde kullandı. Dev makineyi kendi bildiği gibi başkalarından farklı ve daha iyi olarak kullanıyordu. Kendisi de makinist olan ve görünüşe bakılırsa onu alıkoyacak fazla bir işi olmayan bir teğmen tarafından giderek daha sık izleniyordu. Bu sakin huylu genç adam az konuşuyor fakat fazlasıyla inceliyordu. Subay bir hafta sonra kendi kendine "Çocuk güçlü," dedi. "Haddinden fazla kendine güveniyor. Yalnızlığı seven biri ama yetenekli olduğu kesin. Bakalım kolay korkup yılıyor mu?" Yaşça büyük makineli operatörünün kendisinden çok küçük saban sürücüsüyle dalaşması için bir sebep yoktu. Ama yaptı. New Jersey'li birinci sınıf ere üçüncü sataş yaşında yumruk yumruğa geldiler. Ama açıkta değil, kurallara aykırıydı. Yemekhanenin arkasında açık arazi parçası vardı. Karanlık bastıktan sonra aralarındaki anlaşmazlıkları yumruklarıyla çözümlemeye karar verdiler. Araba farlarının ışığında karşılaştılar. 100 kadar asker etraflarında halka olmuş ve çoğunlukla genç çocuğun aleyhinde bahse tutuşmuşlardı. Cool Hand Luke filminde George Kennedy ile Paul Newman arasındaki acımasız dövüşün bir tekrarını seyredeceklerini tahmin ediyorlardı. Ama yanılmışlardı. Hiç kimse boks kurallarından söz etmediğinden narin yapılı delikanlı dosdoğru rakibinin üzerine yürüdü. Yana kayarak ilk kafa kırıcı kroşeyi atlatıp hasmının dizinin altına kuvvetli bir tekme patlattı. Buldozer sürücüsü bundan sonra tek bacaklı hasmının etrafına daire çizerek adamın böbreklerine iki yumruk indirdi ve dizini kasığına çarptı. İri yarı adamın başı uzanabileceği düzeye inince sağ elinin orta parmak eklemini adamın sol şakağına sapladığı anda adamın da dünyası karardı. Cal Dexter kazandığı paraları almak için elini uzatınca bahisçi "Sen dürüst dövüşmüyorsun," dedi. Delikanlı "Hayır ama kaybetmiyorum da," diye karşılık verdi. Subay ışık halkasının dışında duran yandaşı iki inzibata işaret verdi. Onlar da tutuklamayı yapmak için harekete geçtiler. Topallayan hasım az sonra kendisine vaat edilen 20 doları aldı. Ceza kodeste 30 gündü, özellikle de hasmının adını vermeyi reddettiğine göre. Delikanlı hücredeki sert tahtanın üstünde mışıl mışıl uyudu. Birisi metal bir kaşığı hücrenin demir parmaklıklarına vurduğu sırada hala uykudaydı, şapak söküyordu. Bir ses "Davran asker," dedi. Cal Dexter birden uyandı. Üstünde uyuduğu kerevetten aşağı kaydı ve hazır ol durumuna geçti. Adamın yakasında teğmenin tek gümüş rütbe işareti vardı. "Bu delikte geçirilecek 30 gün tam bir can sıkıntısı olur," dedi subay. Rütbesi indirilen eski birinci sınıf er "Katlanabilirim komutanım," dedi. "Ya da hemen şimdi buradan çıkabilirsin." "Bu işte bir bit yeniği var gibi geliyor bana komutanım." "Var tabii. Buradaki o kocaman hantal oyuncakları bırakıp benim ekibe katılıyorsun. O zaman düşündüğün kadar yaman olup olmadığını görürüz."
"Ekibiniz hangisi komutanım?"
"Bana fare altı diyorlar. Evet, gidelim mi?" Subay tutuklunun çıkış kağıdını imzaladı ve sabah kahvaltısı için bütün birinci tümenin en küçük ve en seçkin yemekhanesine gittiler. Buraya kimse izinsiz giremiyordu ve o sırada yalnız 14 üyesi vardı. Cal Dexter'la birlikte bu sayı 15'e yükseldi. Ama iki kişinin daha öldürülmesiyle bu sayı bir haftaya kalmadan 13'e düşecekti. Minik kulübün kapısında garip bir amblem vardı. Hırlar gibi dişlerini gösteren, upuzun dilli, bir elinde bir tabanca ötekinde ise bir içki şişesi tutan dik durmuş bir kemirgen tasviriydi bu. Cal Dexter tünel farelerine katılmıştı. Üyeleri sürekli değişen tünel fareleri 6 yıldan beri Vietnam Savaşı'nın en pis, en öldürücü ve en ürkütücü işini görüyordu. Öyleyken görevleri o kadar gizli, üyeleri de o kadar sınırlıydı ki bugün Amerikalılar dahil pek çok kimse varlıklarından hala haberdar değildir. Söz konusu süre içindeki sayıları herhalde 350'yi geçmez. Büyük Kırmızı'nın makinistleri arasından küçük bir birim ve Tropik Yıldırım 25. tümeninden seçilmiş eşit büyüklükte bir birimden oluşmuştu. İçlerinden 100 kişi hiç eve dönmedi. Sinirleri perişan olan bir 100 kişi daha bir yandan haykırırken savaş bölgelerinden alındılar ve bir daha savaşmamak üzere travma tedavisine yollandılar. Geri kalanlar Birleşik Amerika'ya döndüler. Mizaç itibariyle suskun, içlerine kapanık olduklarından dönüşte de yalnız yaşadılar ve yaptıklarını ender olarak ağızlarına aldılar. Aslında savaş kahramanlarıyla övünmekten yana olan Birleşik Amerika bile onlara madalyalar ve plaketler takmadı. Bu adamlar belirsiz bir yerden gelmişler, yapılması gerekeni yapmışlar, sonra da unutulup gitmişlerdi. Öyküleri de sırf bir çavuşun incinen poposu yüzünden başladı. Birleşik Amerika, Vietnam'ı ilk istila eden yabancı devlet değildi, sadece sonuncusuydu. Amerikalılardan önce Fransızlar, Laos ve Kamboçya'nın yanında üç eyaleti, Tonkin'i kuzeyde, Annam'ı merkezde ve Cochinchina güneyde imparatorluklarına katmışlardı. Fakat istilacı Japonlar 1942'de Fransızları kovdular. 1945'te Japonya'nın yenilgisinden sonra da Vietnamlılar en sonunda birleşip yabancı egemenliğinden kurtulabileceklerini sandılar.
Fakat farklı düşünen Fransızlar geri döndüler. En başta gelen özgürlük savaşçısı, önceleri başkaları da vardı, komünist Ho Chi Minh. Viet Minh direnişini oluşturdu. Vietnamlılar da savaşmaya devam etmek için ormana döndüler. Ve dövüştüler, hem de kanlarının son damlasına kadar. Bir direniş kalesi Saigon'un kuzeybatısında Kamboçya sınırına uzanan sık ormanlarla kaplı tarım bölgesiydi. Fransızlar, sonradan Amerikalıların da yapacakları gibi, buraya dikkatlerini yönelterek arka arkaya cezalandırıcı ekipler göndermişlerdi. Canlarını korumak isteyen yerel köylüler kaçmadılar, kazdılar. Teknolojileri yoktu, sadece karınca gibi ağır işçiliğe istidatları, sabırları, çevreye ilişkin bilgileri ve beceriklikleri vardı. Ayrıca çapaları, kürekleri ve palmiye yapraklarından örülmüş sepetleri de vardı. Kaç milyon ton toprakla molozu kazıp naklettiklerini kimse hesaplamadı. Ama kazdılar ve taşı toprağa naklettiler. Fransızlar 1954'teki yenilgilerinden sonra ülkeyi terk ettikleri sırada demir üçgenin bütünü kuyular ve tünellerden oluşan bir köstebek yuvası halindeydi. Kimsenin de bunlardan haberi yoktu. Amerikalılar gelerek Vietnamlıların başka bir sömürgeci devletin kuklaları gözüyle baktıkları bir rejimi hayata geçirdiler. Vietnamlılar da tekrar balta girmemiş ormana ve gerilla savaşına döndüler. Bir yandan da kazmaya yeniden başladılar. 1964'te 200 millik tünelleri, odaları, geçitleri ve saklanacak yerleri vardı. Bunların hepsi de yerin altındaydı. En sonunda yerin altında nelerin olduğunu anlamaya başladıkları sırada bu tünel sisteminin karmaşıklığı Amerikalıların soluğunu kesti. Aşağıya inen bacalar o kadar iyi kamufle edilmişti ki ormanın zemini hizasında birkaç santim uzaktan görülemiyorlardı. Aşağıda 5 kat üzerinde galeriler vardı. Bunlardan en aşağıdaki 15 metre derindeydi. Bu galeriler ise sadece bir Vietnamlının ya da ufak tefek bir beyazın sürünerek geçebileceği kıvrım kıvrım ve daracık geçitlerle birbirine bağlıydı. Tünellerin katları bazıları yukarı açılan, bazıları ise aşağıya açılan yer kapaklarıyla birbirine bağlanıyordu. Bunlar da kamufle edilerek tünel sonu duvarlarına benzetilmişlerdi. Yerin altında depolar, toplantı mağaraları, yatakhaneler, onarım atölyeleri, yemekhaneler, hatta hastaneler vardı. 1966'da eksiksiz bir tugay buralarda gizlenebilirdi. Ama Tet saldırısına dek bu kadar çok sayıda askere ihtiyaç olmamıştı. Bir saldırganın buralara girememesi için önlemler alınmıştı. Örneğin dikey bir baca keşfedildiği takdirde bunun dibinde kurnazca yerleştirilmiş bir bubi tuzağı bulunabilirdi. Tünellere ateş etmek de bir işe yaramazdı. Bunlar birkaç metrede bir yön değiştirdiklerinden mermi sadece yolu üzerindeki duvara saplanıp kalırdı. Dinamitleme de işe yaramamıştı. Aşağıdaki zifiri karanlık labirentte düzinelerce farklı galeri vardı. Ama ancak yerel halktan biri bunları bilebilirdi. Gaz da etkisiz kalıyordu. Tuvalet borularındaki U dirseği gibi contalar takmışlardı. Galeri ağı yağmur ormanının altında Saigon'un varoşlarından hemen hemen Kamboçya sınırına kadar uzanıyordu. Başka yerlerde başka ağlar da vardı ama hiçbir adlarını en yakın şehirden alan Chu Chi tünelleriyle boy ölçüşemezdi. Laterit kil muson yağmurlarından sonra yumuşuyor, kazılması ve sepetlere doldurulup taşınması kolaylaşıyordu. Kuru havalarda ise beton gibi sertleşiyordu. Kennedy'nin ölümünden sonra Amerikalılar giderek daha kalabalık gruplar halinde gelmeye başladılar. Hem artık eğitmen olarak değil, 1964 ilkbaharından itibaren savaşmak için geldiler. Kalabalıktılar, silahları, makineleri vardı. Ateş gücü onlarındı ve hiçbir şeye isabet kaydetmediler. Hiçbir şeye isabet kaydedemediler, nedeni de hiçbir şey bulamamalarıydı. Şans yardım ederse sadece bir Viet Cong'lu cesedine rastlıyorlardı. Bir yandan da kendileri kayıplara uğradıkça ceset sayısı artmaya başlamıştı. Viet Cong'luların gündüzleri sadece birer köylü olduklarını ve siyah pijama giyimli milyonların arasında kaybolduklarını, geceleri de gerillaya dönüştüklerini düşünmek önceleri kolaydı. Ama Amerikalıların gündüzleri o kadar kayıp vermelerinin ve ateş edecek hedef bulamamalarının nedeni neydi? Büyük Kırmızı 1966 yılının Ocak ayında demir üçgeni yerle bir etmeye karar verdi. Bir uçtan başladılar, yelpaze gibi yayıldılar ve ilerlediler. Bütün Hindi Çin'i yeryüzünden silecek kadar cephaneleri vardı. Öbür uca vardılar ve hiç kimseyi bulamadılar. Derken arkalarında pusuya yatmış tetikçiler ateşe başladı ve GI'lar 5 kayıp verdiler. Dipnot, GI, 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın kara askerlerine verilen ad. Her kim ateş ediyorsa ellerinde sadece eski model hafif Sovyet tüfekleri vardı. Ama insanın kalbine saplanan bir kurşun yine de bir kurşundu. GI'lar aynı yoldan geri döndüler ama görünürde düşman yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yeni kayıpları oldu ve bunların hepsi arkadan vuruldu. Askerler birkaç siper çukuru hava akınlarına karşı hazır edilmiş birkaç barınak keşfettiler. Ama hepsi boştu ve korunma sağlamıyordu. Tetikçiler yine ateşe başladılar ancak Amerikalıların üzerine ateş edebilecekleri koşuşan karaltılar yoktu. Etrafındaki arkadaşları gibi o da fena halde bıkıp usanmış olan çavuş Stewart Green bir ara dinlenmek için yere oturdu. Ama iki saniye geçmeden poposunu ovuşturarak ayağa fırladı. Kızıl karıncalar, akrepler, yılanlar ve haşere olarak ne akla gelirse Vietnam'da vardı. Çavuş kendisini bir şeyin soktuğuna ya da ısırdığına emindi. Ama suçlu sadece bir çivinin başıydı. Çivi bir çemberin parçasıydı, çember ise dosdoğru siyahlığın içine inen bir kuyunun gizli kapısıydı. Birleşik Amerika ordusu tetikçilerin nereye girip kaybolduklarını keşfetmişti. Tam iki yıldır bunların tepesinde yürüyorlarmış meğer. Buralarda karanlığın içinde yaşayan ve gizlenen Viet Konglularla uzaktan kumandayla savaşmanın bir yolu yoktu. 3 yıla kalmadan iki astronotu ayın yüzeyinde yürümeye yollayacak olan bu toplumun Chu Chi tünelleri için bir teknolojileri yoktu. Göze görünmeyen düşmanla çarpışmanın tek bir yolu vardı. Birisinin üstündekileri çıkarıp sadece ince pamuklu donla, yanında tabanca, bıçak, cep feneriyle bu zifir gibi siyah, pis kokulu, havasız, bilinmeyen, haritasız, krokisiz, bubit uzaklı, öldürücü ve insana klostrofobi duyuran, çıkış yolu bulunmayan dar geçitler labirentine inmesi ve bekleyen Viet Kongluları kendi inlerinde öldürmesi gerekiyordu. Birkaç kişi bulundu, çok özel nitelikli kişiler. Boylu boslu ve kalıplı adamlar bir işe yaramazdı. Klostrofobi eğilimli %95 de yararsızdı. Gevezeler, gösteriş düşkünleri ve kendilerine bakılmasına meraklılar da öyle. Bu işi başaracaklar sakin, sessiz, yumuşak, sesli, silik ve kendi kendine yeten, çok kez kendi birimleri içinde bile yalnız kişilerdi. Heyecandan yoksun, soğukkanlı olmaları, çelik gibi sinirlere sahip ve yerin altındaki gerçek düşman olan paniğe karşı bağışıklı olmaları gerekiyordu. İki yerine 10 kelime kullanmaya meraklı ordu bürokrasisi onlara tünel keşif personeli adını yakıştırmıştı. Ama onlar kendilerine tünel fareleri diyorlardı. Cal Dexter Vietnam'a vardığında tünel fareleri 3 yıldır varlıklarını sürdürüyorlardı ve ordu içinde görev başında yaralanma oranları %100 olan tek birimdiler. O sıradaki komutan Fare 6 diye tanınıyordu. Ötekilerin hep farklı numaraları vardı. Birime katılmalarının ardından yalnız başlarına vakit geçirmeye başlıyorlar, herkes onlara ölmelerinin kaçınılmaz olduğunu bilmiş gibi huşuyla bakıyordu. Fare 6 tahmininde yanılmamıştı. New Jersey'in inşaat yerlerinin haşin tabiatlı küçük çocuğu, öldürücü yumrukları, ayakları, Paul Newman gözleri ve soğukkanlılığıyla da bu iş için biçilmiş kaftandı. Delikanlıyı Chu Chi tünellerine indirince aradan daha bir saat geçmeden bu gönüllünün ondan da iyi bir savaşçı olduğunu anlamıştı. Rütbe farklılıklarıyla komutanımların bulunmadığı yerin altında ortak oldular. Henry Kissinger, Le Duc Tho ile buluşup Amerika'nın Vietnam'ı terk etmesine karar verene dek 2 yıla yakın bir süre karanlıkta birlikte savaştılar ve öldürdüler. Bundan sonra savaşlarının bir anlamı kalmadı. Bu çift Büyük Kırmızı'da efsaneleşti. Onlardan fısıldayarak söz edildi. Subay Porsuk'tu, çavuşluğa yeni terfi eden er ise köstebekti. 5. kısım. Tünel faresi. Sayfa 60. Orduda iki genç adamın arasında 6 yıllık bir yaş farkı bir kuşak gibi gözükebilir. Yaşça büyük olan neredeyse bir baba gibidir. Porsuk'la köstebek için de öyleydi. 25 yaşındaki subay erden 6 yaş büyüktü. Dahası daha iyi bir sosyal çevreden geliyordu ve çok daha üstün bir öğrenim görmüştü. Annesiyle babası meslek sahibi kişilerdi. Porsuk liseyi bitirdikten sonra bir yılını Avrupa'yı turlayarak geçirmiş, eski Yunan'la Roma'yı, tarihi İtalya'yı, Almanya'yı, Fransa'yı ve İngiltere'yi görmüştü. Delikanlı 4 yıl üniversite öğrenimi görüp inşaat ve makine mühendisliği diplomalarını aldıktan sonra da askere alınmıştı. O da 3 yıllık görev seçeneğinde karar kılmış ve dosdoğru Virginia'daki Fort Belvoir subay okuluna gönderilmişti. Fort Belvoir o sıralar ayda 100 tane olmak üzere genç subay yetiştiriyordu. Porsuk okula girdikten 9 ay sonra asteğmen rütbesiyle mezun oldu. Sonra üst teğmenliğe yükselerek Büyük Kırmızı'nın 1. istihkam taburuna katılmak üzere Vietnam'a postalandı. O da tünel fareliği için sınanmış, rütbesi dolayısıyla öncelikle yurda dönünce kısa zamanda fare 6 olmuştu. Bir yıllık Vietnam görevini tamamlamasına 9 ay, Dexter'ın görev süresinden 2 ay daha kısa bir zamanı kalmıştı. Amara'dan bir ay geçmeden iki genç adam tünellere girdikleri andan itibaren rollerin değiştiği ortaya çıktı. Porsuk Köstebek'in sözünü dinliyor, sokaklarda ve inşaat yerlerinde geçirdiği yılların gençte hiçbir üniversite diplomasının boy ölçüşemeyeceği bir tehlike sezgisi oluşturduğunu kabul ediyordu. Gerçekten de Dexter bir köşe ötede bekleyen sessiz tehdidin veya bu bit uzaklarının adeta kokusunu alıyordu. Bu ise hayatta kalmalarını sağlayacak en etkin güçtü. Amerikan Başkomutanlığı iki gencin daha Vietnam'a gelmelerinden önce tünel sistemini havaya uçurma çabalarının ancak zaman kaybı olacağına karar vermişti. Kurumuş laterit fazla sert, sistem fazla yaygındı. Tünel yönünün sürekli değişmesi patlama gücünün ancak belli bir noktaya kadar ulaşabileceği, bunun ise yeterli olmadığı anlamına geliyordu. Tünelleri su altında bırakma denemeleri yapılmıştı ama su tünel zemini tarafından emilip kayboluyordu. Su sızdırmazlığı contaları nedeniyle gazla yapılan denemeler de sonuçsuz kalmıştı. Sonunda düşmanı dövüşmek zorunda bırakmanın tek yolunun tünellere inip Vietkongluların C savaş bölgesi karargahını bulmak olduğuna karar verildi. Bunun ise demir üçgenin güney ucunda Saigon ve Thi Tinh ırmaklarıyla Kamboçya ucundaki Boi Loi ormanları arasında bir yerde olduğu tahmin ediliyordu. Bu karargahı bulmak, en üst kadroları yok etmek, orada olması gereken muazzam istihbarata el koymak ana hedefti. Ve başarılabildiği takdirde bu kucak dolusu yakuttan daha büyük değer taşıyordu. Karargah gerçekte Hobo ormanlarının altında Saigon ırmağının kıyısındaydı ve hiçbir zaman bulunamadı. Fakat tank dozerlerinin veya Roma sabanlarının yeni bir tünel ağzını her keşfedişlerinde fareler aramak için cehenneme iniyorlardı. Girişler her zaman dikeydi ve bu ilk tehlikeyi oluşturuyordu. Ayaklar önde olarak inmek, bedenin alt yarısını yan tünelde bekleyen bir Vietkonglu'ya teslim etmek demekti. Vietkonglu bir bambu mızrağın iğneden farksız ucunu yukarıdan sallanan Amerikan askerini kasığına ya da bağırsaklarına sapladıktan sonra karanlığın içinde gözden kaybolacaktı. Can çekişen Amerikalı mızrağın sapı tünelin duvarlarını sıyırarak, zehirli uç ise bağırsaklarını yırtarak yukarı çekildiğinde büyük bir olasılıkla iş işten geçmiş olacaktı. Baş aşağı tünele inmek ise mızrağı, süngüyü veya iki adım öteden ateşlenmiş mermiyi gırtlağına yemek anlamına gelirdi. Görünüşe göre en güvenli yöntem son 1,5 metreye kadar yavaşça inmek, sonra hızla atlamak ve tünelin içindeki en ufak harekete ateş etmekti. Ne var ki kuyunun dibi punji kazıklarını gözden gizleyen dallar ve yapraklarla örtülü de olabilirdi. Punjiler zemine, uçları zehire bulanmış bambu mızraklarıydı ve bir çizmenin tabanını delip geçerek ayağı delecekler, üst kavisinden dışarı çıkacaklardı. Olta kancası gibi kavisli ve dikenli olduklarından çıkarılmalarının olanağı yoktu. Bu tuzaktan sağ kurtulanlar da yok denecek kadar azdı. Bir kez tünele girildikten ve ileriye doğru sürünmeye başladıktan sonra tehlike ilk köşenin diğer yanında bekleyen Vietkonglu olabilirdi. Ama bu bir tuzaklarının olması daha güçlü bir olasılıktı. Bunlar çok çeşitli olup büyük bir kurnazlıkla oluşturulmuşlardı ve ilerleyebilmek için mutlaka zararsız hale getirilmeleri gerekti. Bazı dehşet olaylarında ise Vietkonglu'ya ihtiyacı yoktu. Nektar yarasasıyla kara sakallı mezar yarasasının ikisi de mağara sakinleriydiler ve gün ışığı boyunca rahatsız edilmedikçe tünellerde tünüyorlardı. Dev yengeç örümceği de öyle. Bunlar duvarların üstünde öylesine yoğun halde bulunuyorlardı ki duvarın kendisi hareket halinde gözüküyordu. Ateş karıncaları ise daha da kalabalıktılar. Bu yaratıkların hiçbiri öldürücü değildi. Bu şeref ısırığı 30 dakika içinde ölüm anlamına gelen bambu engerek yılanına aitti. Tuzak genellikle 1 metre genişliğindeki alanda tavana saplı bambulardı. Bunlar dik açıyla aşağıya kıvrılıyor ve ancak 2,5 santim kadarı gözüküyordu. Yılan başı aşağı gelmek üzere tüpün içinde hapsolmuş ve öfkeden kudurmuş durumdaydı. Kaçması ise bir kapok tıkacı tarafından engellenmişti. Dipnot, kapok tıkacı. Yastık doldurmakta kullanılan pamuk gibi yumuşak ve hafif bir madde. Bunun içinden geçen uygun uzunluktaki misina bir yandaki deliğin içinden geçerek tünelin öbür yandaki bir çiviye uzanıyordu. Sürünen asker misinaya değdiği takdirde bu hareket tepesindeki bambunun ağzındaki tıkacı fırlatıyor, engerek yılanı da ensesinin üstüne yuvarlanıyordu. Ayrıca sıçanlar vardı, gerçek kemeler. Tünellerde özel cennetlerini keşfetmişlerdi ve hızla ürüyorlardı. GI'ların tünellerde yaralı bir asker hatta bir ceset bırakmayışları gibi Vietkonglular da ölülerinden birinin Amerikalılar tarafından bulunup düşman ölüleri listesine katılmasından nefret ediyordu. Bu nedenle ölü Vietkonglular aşağıya indirilip dölüt pozisyonda duvarların içine gömülüyor ve üstleri yaş kille kaplanıyordu. Ama bir kil katmanı bir sıçanı durduramazdı. Sonsuz yiyecek kaynakları vardı ve kedi kadar irileşiyorlardı. Vietkonglular buna rağmen burada haftalarca hatta aylarca yaşamışlar, bu inlerine gelip onları bulmaları ve onlarla savaşmaları için Amerikalılara meydan okumuşlardı. Bu davete uyup hayatta kalanlar iğrenç canlılar kadar pis kokuya da alışıyorlardı. İçerisi daima sıcak, yapış yapış, sıkışık ve zifir gibi karanlıktı ve pis kokuyordu. Vietkonglar toprak kavanozların içine dışkılamak zorunda kalıyorlardı. Dolunca bunlar zeminin içine gömülüyor ve ağızları kil tamponlarıyla tapalanıyordu. Ama sıçanlar yerleri kazıyarak onları açığa çıkarıyorlardı. Dünyanın en iyi silahlanmış ülkesinden gelen ve tünel faresi olan GI'lar, teknolojiyi bir kenara itip ilkel adam kimliğine dönmek zorundaydılar. Aşağıya giderken ancak bir komando bıçağını, bir tabancayı, bir cep fenerini ve iki yedek pili yanlarına alabilirlerdi. Arada bir el bombası da kullanılıyordu ama bunlar tehlikeliydi ve atan için bazen öldürücü olabiliyordu. Patlama sesi çok küçük mekanlarda kulak zarını patlatabilirdi. Daha da kötüsü vardı. Patlama metrelerce uzağa kadar bütün oksijeni emerdi. Dışarıdan oksijen sızana kadar adam ölmüş olurdu. Bir tünel faresinin tabancasını veya cep fenerini kullanması, ilerisindeki karanlıkta neyin sessizce beklediğini bilmeden bulunduğu konumu açıklaması, gelişini ilan etmesi demekti. Vietcong bu anlamda avantajlı durumdaydı. Bütün yapacakları ses çıkarmadan durmaları ve onlara doğru sürünen adamı beklemekti. En sinir bozucu olan ve çoğu ölümlerin kaynağı ise bir kattan ötekine ve çoklukla aşağıya götüren kapaklardan geçişti. Bir tünel çoğunlukla bir çıkmazla son bulurdu. Ama gerçekten öyle miydi? Parmak uçları laterit duvardan başka bir şey hissetmeyen, sağa veya sola açılan bir tünel olup olmadığını fark edemeyen tünel faresinin cep fenerini kullanmaktan başka çaresi yoktu. Bu da çoğunlukla duvarda, yerde veya tavanda ustalıkla kamufle edilmiş ve gözden kaçması işten olmayan bir kapağı ortaya çıkarırdı. Ya görev başarısızlıkla sonuçlanacak ya da kapak mutlaka açılacaktı. Ama diğer yanda kim bekliyordu? GI'ın başı kapaktan önde geçtiği ve beklemede olan bir Vietkonglu bulunduğu takdirde Amerikalı boynunun sağdan sola kesilmesi ya da ince telden bir garotun boynunu sıkmasıyla hayatını kaybedecekti. Ayaklar önde olarak aşağı atladığı takdirde ölüm nedeni bir mızrağın karnını deşmesi olabilirdi. O zaman haykıran gövdesinin bir yarısı bir katta, mahvolan alt yarısı da başka bir katta olduğu halde dayanılmaz acıların pençesinde ölecekti. Dexter silah ustasına patlayıcı yükü standardın altında fakat daha fazla bilye yatakları olan nar iriliğinde küçük bombalar hazırlattı. İlk 6 ayında 2 kere bir kapağı kaldırdı, 3 saniyede fünyeli bir bombayı içeri fırlattı ve kapıyı kapadı. Aynı kapağı ikinci kez açıp cep feneriyle içeri girdiğinde bir sonraki odayı parçalanmış cesetlerle dolu buldu. Sistem bir gaz saldırısından su tuzaklarıyla korunmuştu. Sürünen tünel faresi önünde kirli bir suyla dolu bir gölcük buluyordu. Bu da tünelin suyun öbür yanında devam ettiği anlamına geliyordu. Buradan geçmenin tek yolu baş aşağı içeri kaymak ve parmak uçlarıyla tavana tutunarak bedeni çekmekti. Tek umut suyun akciğerlerdeki havanın tükenmesinden önce son bulmasıydı. Aksi halde 15 metre aşağıda baş aşağı konumda boğularak ölmek kaçınılmazdı. Hayatta kalmak için bir ortağın varlığı zorunluydu. Öndeki ortak suya girmeden önce ayaklarına kalınca bir ip bağlayıp öteki ucunu arkadaşına geçirecekti. Suya girişini izleyen 90 saniyenin içinde ipi çekip tuzağın öbür yanında hava bulunduğunu belirtmediği takdirde ortağa vakit kaybetmeden onu geri çekmek zorundaydı. Aksi halde orada ölüp kalacağını biliyordu. Bütün bu sefalete, rahatsızlığa ve korkuya karşın tünel farelerinin arada sırada hedefi 12'den vurdukları oluyordu. Bu kısa zaman önce alelacele terk edilmiş ve belli ki önemli bir ikincil karargah olmuş olan bir mağara olabilirdi. Bundan sonra kutu kutu belge, kanıt, haritalar ve başka eşya G2'nin bekleyen istihbarat uzmanlarına naklediliyordu. Porsuk'la Köstebek iki kez böylesi Alaaddin mağaralarına rastlamışlardı. Bu garip genç adamları ne yapacaklarını bilemeyen omzu kalabalık kodamanlar onlara övgü dolu sözlerle madalyalar takmışlardı. Fakat normal olarak savaşın ne kadar iyi gittiğini dünyaya duyurmaya meraklı kamu ilişkileri mensupları seslerini çıkarmamaları için uyarılmışlardı. Hiç kimse konu hakkında tek kelime sarf etmiyordu. Bir yolculuk düzenlenmiş fakat kamu ilişkilerinden gelen konuk güvenli bir tünelde daha 15 metre ilerlemeden sinir krizi geçirmişti. Bundan sonra sessizlik egemen olmuştu. Ama fareler kadar Vietnam'daki diğer GI'lar içinde savaşsız geçen uzun zamanlar oluyordu. Bazıları saatleri uyuyarak geçiriyor veya görevin sonuyla vatana dönüşü iple çekerek mektuplar yazıyorlardı. İçki içerek veya iskambil oynayarak vakit öldürenler de vardı. Birçokları sigara içiyordu. Hem de her zaman Marlboro'lar değil, bazıları uyuşturucuya alışmıştı, bir kısmı da kitap okuyordu. Cal Dexter da bu sonunculardandı. Ortağı olan subayla konuşurken aldığı öğrenimin ne kadar sınırlı olduğunu görmüş ve işi ta başından ele almıştı. Özellikle tarih onu büyülüyordu. Üstteki kütüphaneci onun ilgisinden dolayı çok sevinmiş ve etkilenmişti. Mutlaka okunulması gereken kitapların bir listesini hazırladı, sonra bunları Saigon'dan getirtti. Dexter eski Yunanistan'la Roma'yı hatmetti. 31 yaşına kadar bilinen, dünyayı fetheden ve fethedilecek başka dünya kalmadığı için ağlayan İskender'i tanıdı. Roma'nın gerilemesini ve çöküşünü, karanlık çağlarla Orta Çağ Avrupa'sını, Rönesans'ı ve aydınlanma çağını, zarafet çağını ve akıl çağını öğrendi. Amerikan kolonilerinin doğuşunun ilk yılları bağımsızlık mücadelesini ve vatanının doğuşundan 90 yıl önce acımasız bir iç savaş yaşamasının nedenleri onu özellikle büyülüyordu. Bu son yağmurlarının veya komutların onu üse mıhladığı uzun sürelerde bir şey daha yaptı. Temizlik işlerine bakan yaşlı Vietnamlı'nın yardımıyla günlük işler için yeterli Vietnam dilini öğrendi. Öyle ki bu dilde söyledikleri anlaşılıyor ve kendisi de bundan fazlasını anlıyordu. 9 ay sonra iki şey oldu. İlk savaş yarasını aldı. Porsuk da 12 aylık görev süresini tamamladı. Mermi Dexter tünelin girişindeki kuyuya indiği sırada tünelin içinde saklanan bir Vietcong'lu tarafından ateşlenmişti. Genç adam bekleyen bir düşmanı şaşırtmak için bir teknik geliştirmişti. Kuyunun içine bir el bombası atıyor, sonra hızla içeri giriyordu. El bombası kuyunun sahte dibini havaya uçurmadığı takdirde aşağıda punji kazıklı tuzak yok demekti. Sahte zemin parçalandığı takdirde ise kazıklara çakılmadan durmaya vakit buluyordu. Aynı bombanın gözle görülmeyen bir yerde bekleyen bir Vietcong'luyu parçalaması gerekirdi. Bu olayda Vietcong'lu gerçi oradaydı ama geçidin epey ilerisinde elinde bir Kalaşnikov AK-47 ile bekliyordu. Patlamanın etkisini atlatmış, sadece yaralanmış ve hızla düşen tünel faresine bir el ateş etmişti. Dexter tabancası elinde kuyunun dibine çarptı ve o da 3 el ateş etti. Vietcong'lu yere yığıldı, sürünerek uzaklaşmaya çalıştı. Fakat sonradan ölü olarak bulundu. Düşmanın mermisi Dexter'ın sol üst kolunu sıyırmıştı. Bu adale yarası kısa zamanda kapandıysa da Dexter'ı 1 ay yukarıda kalmak zorunda bıraktı. Porsuk sorunu daha ciddiydi. Askerler bunu itiraf eder, polisler de doğrular. Hiçbir şey %100 güvenebileceğiniz bir ortağın yerini tutamaz. Ortaklıklarını ta işin başında kurduklarından Porsuk'la köstebek bir başkasıyla tünellere inmeyi istemiyorlardı. Dexter 9 ayın içinde 4 farenin aşağıda öldürüldüğünü görmüştü. Bir keresinde de hayatta kalan fare haykırarak ve ağlayarak yüzeye çıkmıştı. Psikiyatrlarla geçirdiği haftalardan sonra bile bir daha tünellere inmeye yanaşmadı. Fakat kurtulmayı başaramayan bir tanesinin ölüsü aşağıda kalmıştı. Porsuk'la köstebek ölüyü bulmak ve vatanına götürülüp bir Hristiyan gibi gömülmesini sağlamak için iplerle aşağı inmişlerdi. Adamın boğazı kesilmişti. Onun için açık tabutlu bir cenaze töreni olamayacağı kesindi. Başlangıçtaki 13 kişiden 4 tanesi daha süreleri dolar dolmaz görevden ayrılmışlardı. 8'i ise ölmüştü. Yeni 6 gönüllü ekibe katılmıştı. Bütün birim 11 kişiden ibaretti artık. Porsuk Üssün kliniğinde onu yoklamaya geldiğinde Dexter oraya kesinlikle bir başkasıyla inmek istemem demişti. Porsuk senin yerinde olsam ben de aynı şeyi düşünürdüm dedi. Sonunda anlaştılar. Porsuk görevini ikinci bir 12 ay uzattığı takdirde köstebekle 3 ay sonra aynı şeyi yapacaktı. İkisi de ikinci bir görev turnesini kabul ettiler ve tünellere döndüler. Tümen komutanı minnettarlığının etkisiyle gençlere 2 madalya daha verdi. Tünellerde asla bozulmaması gereken kurallar vardı. Birincisi asla yalnız başına aşağı inmemekti. Tehlikelere karşı olağanüstü sezgisiyle köstebek önde gidiyor, Porsuk onu birkaç metre arkadan takip ediyordu. Bir başka kural 6 mermiyi birden ateşlememekti. Çünkü bu Vietcong'luya artık cephanenizin kalmadığını ve savunmasız bir hedef olduğunuzu anlatırdı. İkinci görev süresinin 2. ayında 1970 Mayıs'ında Cal Dexter her iki kuralı da neredeyse bozdu ve büyük bir şans eseri hayatta kalmayı başardı. Ortaklar Hobo ormanlarında yeni keşfedilmiş bir kuyuya inmişlerdi. Köstebek öndeydi ve 4 kez yön değiştiren bir tünelde 300 metre kadar ilerlemişti. Bu arada 2 bubi tuzağını parmak uçlarıyla hissetmiş ve etkisiz hale getirmişti. Bu işleri yaparken Porsuk'un kendi belasına çattığını fark edememişti. 2 yarasanın saçlarının içine düşmesi üzerine genç adam konuşamayacak ve ileri gidemeyecek halde durup kalmıştı. Köstebek bu arada tek başına sürünürken bir sonraki köşeden son derece sönük bir ışığın yansıdığını görmüş ya da gördüğünü zannetmişti. Işık o kadar belirsizdi ki bir an retinasının ona oyun oynadığını sanmıştı. Köşeye kadar sessizce kayıp sağ elinde tabancasıyla durmuştu. Işıldı da köşenin öbür yanında hareketsizleşmişti. Köstebek dona kalıp bu konumda 10 dakika kadar beklemiş ve ortağının arkalarda bir yerde kaldığını fark etmemişti. Köstebek bundan sonra beklemeye son vermeye niyet etmişti. Bedeninin üst yarısıyla ileriye hamle yapmıştı. 3 adım kadar ötesinde elleriyle ayaklarının üstünde bir Vietcong duruyordu. Işık kaynağı aralarındaydı. İçinde minik bir fitilin yüzdüğü Hindistan cevizi yağıyla dolu derin olmayan bir kap. Belli ki Vietcong'lu görevini yerine getirmek için bunu önü sıra itiyor, bu bir tuzaklarının yerini saptamaya çalışıyordu. İki düşman yarım saniye boyu birbirlerine baka kaldılar. Sonra ikisi birden tepki gösterdi. Vietnamlı sıcak fındık yağıyla dolu kabı parmaklarının tersiyle Amerikalının yüzüne savurdu. Işık anında söndü. Dexter gözlerini korumak için sol elini kaldırdı ve sıcak yağın elinin tersini haşladığını hissetti. Sağ eliyle de 3 kez ateş etti. Vietnamlının geriye kaçtığını anlatan hışırtılı sesler kulağına geldi. Dexter kalan 3 mermiyi de kullanmamak için kendini güç tutuyordu. Ama ilerisinde daha ne kadar düşman olduğunu bilmiyordu. Porsuk'la Köstebek'in bilmedikleri şey Vietcong'ların bölge karargahına doğru sürünmekte olduklarıydı. Burasını ise tam 50 asker korumaktaydı. O sıralarda Amerika'da Kısıtlı Savaş Laboratuvarı adında gizli bir küçük birim faaliyet göstermekteydi. Çalışanları hiçbir zaman bir tünele inmedikleri halde Vietnam Savaşı boyunca tünel farelerine yardım etmek için muhteşem fikirler ürettiler. Fikirlerini Vietnam'a ilettiler, tünellere inen fareler ise onları denediler, korkunç derecede pratiklikten uzak buldular ve geri postaladılar. Kısıtlı Savaş Laboratuvarı 1970 yazında kapalı bir mekanda çok yakın mesafelerde kullanılacak yeni bir tabanca imal etti. En sonunda turnayı gözünden vurmuşlardı. Bu 0.44'lük bir magnumdu. Tabanca değişikliğe uğratılmış, engel teşkil etmemesi için 7.5 santimlik bir namluyla teçhiz edilmişti ve özel mermiler kullanılıyordu. Bu 44'lüğün mermisi 4 ayrı parçaya bölünmüştü. Kartuş bölümleri tek parça gibi içinde bulunduruyor fakat namludan çıkarken ayrılarak bir yerine 4 mermi oluyorlardı. Tünel fareleri tabancayı yakın mesafede kullanmak için uygun buldular. İki kere ateşlendi mi ilerideki tüneli iki yerine 8 mermiyle dolduracak, Vietcong'ları vurma şansı artacaktı. Bu tabancalardan sadece 75 tane yapıldı. Tünel fareleri onları 6 ay kullandı, sonra rafa kaldırıldı. Birisi Cenevre Antlaşması'na ters düşebileceklerini keşfetmişti. Böylece 74 tabanca Amerika'ya gönderildi ve onları bir daha gören olmadı. Tünel farelerinin kısa ve çok basit bir duaları vardı. Bir mermi yiyeceksem varsın yiyeyim. Eğer bıçaklanacaksam kısmetime küseyim. Ama sana yalvarırım Tanrım, sakın orada diri diri gömme beni. 1970 yazında Porsuk diri diri gömüldü. Ya GI'ların orada olmamaları ya da Guam'dan gelen bombardıman uçaklarının 9000 metreden bombalamamaları gerekirdi. Ama birisi bombardıman uçaklarına emir vermiş ve o birisi tünel farelerine haber vermeyi unutmuştu. Böyle şeyler olur. Belki fazla olmaz ama silahlı kuvvetlerde bulunanlar mutlaka benzer bir fiyaskoya tanık olmuşlardır. Yeni düşünce şuydu, tünel sistemini B-52'lerin atacakları bombalarla çökertmek. Bu kısmen psikolojideki değişikliğin sonucuydu. Birleşik Amerika'da kamuoyu şimdi tamamen Vietnam Savaşı'na karşıydı. Annelerle babalar savaş karşıtı gösterilerde çocuklarına katılıyorlardı. Savaş bölgesinde 30 ay önceki Tet saldırısı unutulmamıştı. Moral çöküntüsü yavaş yavaş herkesi pençesine alıyordu. Her ne kadar başkumandanlıkta açıkça sözü edilmiyorsa da bu savaşın kazanılamayacağı fısıltısı dolaşıyordu. Sonuncu GI'nin oradan kalkan son uçağa binmesine dek her ne kadar 3 yıl daha geçecek olsa da 1970 yazında serbest saldırı bölgesindeki tünelleri bombalarla yok etmek kararı alınmıştı. Demir üçgen de bir serbest saldırı bölgesiydi. 25. Piyade Tümeni'nin tamamı orada üstlendiğinden bombacılara bombaların en yakın BA biriminin 3 kilometreden daha yakınına atılmaması için talimat verilmişti. Fakat kumandanlık o gün farklı bir bölümde olan Porsuk'la Köstebe'yi unutmuştu. Tepelerinde bombaların ilk gümbürtüsünü duymaktan çok hissettiklerinde ben suçun dışındaki bir komplekste 2 kat yer altındaydılar. Vietcong'luyu unutarak paniğin pençesinde 1. kata çıkan kuyuya süründüler. Köstebek başardı. Gün ışığına çıkan sonuncu kuyuya 10 metre kadar yaklaştığı sırada tepelerindeki tavan çöktü. Çöküş arkasında gerçekleşmişti. Porsuk diye haykırdı. Bir yanıt alamadı. aşağı inerken yanından geçtikleri için 20 metre ileride küçük bir bölme bulunduğunu biliyordu. Kanter içinde oraya dek süründü. Alanın genişliğinden yararlanıp geri döndü. Toprak kümesine parmak uçlarıyla dokundu. Hemen sonra bir el, arkasından da ikincisini hissetti. Ama o kadar. Daha ötede çöken toprak yığınından başka bir şey yoktu. Kazmaya başladı. Molozları arkasına fırlatıyor. Bunu yaparken kendi çıkış yolunu tıkıyordu. Ortağının başını kurtarması 5 dakikasını aldı. Ama adamın gövdesini kurtarması daha da uzun sürdü. Bombardıman sona ermişti. Ne çare ki düşen molozlar tepede baca deliklerini tıkamıştı. Oksijen sıkıntısı çekmeye başladılar. Porsuk karanlığın içinden "Çık buradan Cal!" diye tısladı. "Daha sonra yardım alarak gelirsin. Ben idare ederim." Dexter parmak uçlarıyla çökeltileri kazımaya devam etti. Bu arada iki tırnağını kaybetmişti. Yardım getirmesi 1 saatten fazla zaman alırdı. Baca delikleri tıkandığına göre ortağı bu sürenin yarısı kadar bir zaman bile yaşayamazdı. Cep fenerini yakarak ortağının eline tutuşturdu. "Tut şunu, ışık uzmesini de omzunun üzerinden arkaya çevir," dedi. Porsuğun bacaklarını hapseden kitleyi fenerin sarı ışığında gördü. İşin bu bölümü 1,5 saat daha sürdü. Bundan sonra kazarken arkasına savurduğu molozların yanından sıkışarak tekrar gün ışığına sürünmeye sıra geldi. Akciğerleri inip kalkıyor, başı dönüyordu. Ortağı ise yarı baygındı. Son köşeyi de sürünerek geçtikten sonra temiz havayı hissetti. Porsuk 1971 yılının Ocak ayında ikinci görev süresini tamamladı. Süreyi uzatıp 3 yıla çıkarmak yasaktı. Ama o da zaten bıkıp usanmıştı. Köstebek ortağının Amerika'ya uçmasından 1 gece önce Saigon yolculuğunda ona eşlik etmek için izin aldı. Zırhlı bir konvoyla başkente gittiler. Dexter ertesi gün görevine dönmek üzere bir helikopterde yer bulabileceğine inanıyordu. İki genç adam mükemmel bir yemekten sonra barları turladılar. Fahişe sürülerini görmezlikten gelerek dikkatlerini içmeye verdiler. Sabahın ikisinde kendilerini Saigon'un nehrin diğer yakasındaki Çin mahallesi Cholo'nun bir yerinde buldular. Hala açık olan ve özellikle dolar ödeyecek müşteri kabul etmeye hazır bir dövme salonu vardı. Oradaki Çinli Vietnam dışındaki bir geleceğin hayalini kuruyordu. Çinlinin yanından ayrılıp araba vapuruyla karşı kıyıya dönmelerinden önce genç Amerikalılar kendilerine birer dövme yaptırdılar. Sol ön kollarına. Bir fareydi bu ama Lai Kıe'de yemekhanenin kapısındaki gibi saldırgan bir fare değil, şirin bir fare. Seyredenlerin aksi yönündeydi ama omzunun üzerinden arkaya bakıyordu. Pantolonu sıyrılmış arzu dolu bir fare göz kırpıyordu. İki arkadaş hala kıkırdayarak sarhoşluğun etkisinden sıyrıldılar. Ama o zaman iş işten geçmişti. Porsuk ertesi sabah Amerika'ya uçtu. Köstebek de 10 hafta sonra Mart ortalarında oradan ayrıldı. 7 Nisan 1971'de tünel fareleri birimi resmen kayıtlardan silindi. Cal Dexter da aynı tarihte yüksek rütbeli birkaç subayın engellemeye çalışmasına rağmen ordudan ayrıldı ve sivil hayata döndü.